Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, değerli dinleyenlerimiz, hepinize Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarından hayırlı cumalar, sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar. Efendim cumanız hayır olsun, hayırlarla da olsun. Münir Arıkan'la Erkam Radyo'da Ailede Huzur Araçları programı başlıyor efendim. 2018'in 49. programında 3 haftadır devam eden aile modelimizin son bölümüyle inşallah bitirmeye gayret edeceğim bu hafta. Karşınızdayım. Aile değerlerimiz ve bir taraftan değişen aile yapımız ve Aile Bakanlığımız nezdinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını bu mihvalde inceleyerek sizlerle bu bilgileri paylaşmaya gayret ediyorduk. Geçen hafta programı kapatırken bir ailemin gücü testi yapmanızı istirham etmiştim. Bunun nasıl yapılacağıyla alakalı soran dostlarımız var. Yani illa böyle olmak zorunda değil. Ailemin güçlü yönleri, zayıf yönleri, bizi bekleyen tehditler, fırsatlar gibi SWOT analizi şeklinde de olabilir. Ama genelde güçlü ailelerin 4 özelliği olduğu görülmüş. Dolayısıyla sizin aileniz güçlüyse bu 4 özellikten hangilerinin var olduğuyla alakalı bu. Ya da güçlü olmasını istiyorsanız ailenizin bu 4 özelliği daha fazla içselleştirmek ve uygulamak zorundasınız. Güçlü ailelerde sebepsiz hediyeleşmeler görülmüş. İlla pahalı hediyeleri kastetmiyorum. Bir iltifat da bir hediye, bir sevgi sözcüğü de bir onay, bir takdir, değil mi? Bir paylaşım. Bu da bir hediye. Bir bakış bile bazen bir hediye olabilir. İkincisi, güçlü aileler haklıyken de susabiliyor. Güçlü ailenin güçlü kişileri haklı olsa da susabiliyor, sabredebiliyor, tahammül edebiliyor, affedebiliyor demek ki. Üçüncü özellik, aslında affetmeyi burada söylemeyeyim. Üçüncü özellik, ortada çok büyük bir hata olsa da aile mahremiyetine zarar verici belli bir fuhşiyatla belli bir şeyde değilse insancıl hatalar affedilebiliyor. Ve son olarak bu aileler kendilerini birlikte geliştiriyorlar. Yani gelişime açıklar ve herkes Atalan Üsküdar geçmiyor can dostlarım. Kendilerini birlikte geliştiriyorlar. Kendimize sormamız lazım o zaman. Ailede benim ailem güçlü mü? Güçlüyse aile üyelerimin gelişmesine katkı sağlıyor muyuz? Birlikte öğrendiğimizi paylaşabiliyor muyuz? Birlikte öğrenebiliyor muyuz? Hatalarımızı affedebiliyor muyuz? Haklıysak da susabiliyor muyuz? Ve sebepsiz hediyeleşmeler yapabiliyor muyuzu sorduğumuzda ailemizin gücü ortaya çıkmış olacak. Umarım güçlü bir aileye sahipsinizdir ve en azından bundan sonra bu söylediğim yöntemlerle ailemizi daha güçlü kılmak adına bir çaba içine siz de girersiniz. İkinci olarak tavsiyem, ailem nereye gidiyor diye kendinize sorun demiştim. Eşim, çocuklarım ve ben nereye doğru gidiyoruz? Mali bir yılın sonlarına doğru geliyoruz. Birkaç hafta sonra yeni bir yılla, 2019'da karşı karşıya kalacağız. Umarım ve umuyorum attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmiştir. 2018'le alakalı hedeflerinizi tutturmuşsunuzdur. Kişisel bilançonuzu yapmışsınızdır. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bizlere aslında sormamız gerektiğini de emrettiği fe eyne tezhebun öylesine bir rivayet değil. Bizim de bunu söylememiz gerekiyor. Nereye bu gidiş? Nereye gidiyorsunuz? Hani dur yolcu diyorlar ya. Dolayısıyla eşim, çocuklarım ve ben aileyle ilgili programda olduğumuza göre sadece benim nereye gittiğim önemli değil. Ben giderken birlikte kimliğe de beraberimle götürüyorum. Ailem nereye gidiyor diye ikinci önerim buydu. Üçüncü önerim, ailemin güzellikleri, ailemde var olmasından razı ve mutlu olduğumuz özelliklerimizi, güzelliklerimizi yazın demiştim. Umarım yazmışsınızdır. Ve dördüncü olarak, ailemin beğenilmeyen özellikleri, ailemde var olmasından razı ve mutlu olmadığımız özelliklerimiz, beğenmediğimiz yönlerimiz neler? Bunları, bu 4 ödevinizi umarım yapmışsınızdır. Yapmamışsanız da şu anda bu paylaşımdan sonra umarım bu hafta içerisinde bu 4 konuyu, ailemin gücü testini, ailenin nereye doğru gittiğini, ailenin güzelliklerini ve beğenilmeyen özelliklerini yazdığınızda gelecek dönemin sizlere çok daha huzur ve mutluluk getireceğiyle alakalı bir çalışmanın içine girmiş olacaksınız. Geleceği daha güzel yapmakla alakalı bir uğraşı ailece başarmış olacaksınız. Aile Bakanlığımızın yaptığı aile araştırmasından aile yapımızı, ailemizin nereye gittiğini değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu araştırmada anlaşamayan eşlerin boşanmaktan kaçınması gerektiğini katılımcıların %60'ı kabul ediyor. Anlaşamıyorsanız boşanmaktan kaçınmayın diyor yani. %60'ı anlaşmazlık durumunda boşanmadan yana. %21'i bu görüşe katılmıyor. 18'i de kararsız. Büyük bir rakam. Yani neredeyse %40'ı. Peki anlaşılamıyorsa ne olacak? Bununla alakalı bir çözüm geliştirmek gerekiyor. Çözümle alakalı da hemen sorulmuş zaten onlara. Görüşülen, konuşulan kişilerin %91'i hatta 92'si evlilikte eşlerin her türlü fedakarlığı birlikte yapması gerektiğini ifade etmişler. Sanki hani buradan anladığım soru tarzından yola çıkarak yani bir anlaşmazlık varsa daha fazla fedakarlıkla, karşılıklı fedakarlıkla bunu çözebilirsiniz deniyor galiba. Evet, boşanmalar en travmatik aile facialarından bir tanesidir. Tamam, kabul. Evlilik süreci bir umutla başlıyor. Aslında bin bir umutla başlıyor değil mi? Aslında evlilikle alakalı biz erkeklerin, bir hanımefendinin ailesinden ayrılarak sizinle beraber olmasının ne kadar yüce, önemli, büyük bir olay olduğunu anlasak biz erkekler, aileler, evlilikler biraz daha rahat eder gibi geliyor bana. Yani erkek açısından bir durum değişikliği yok. Zaten kendi kurulu düzeni devam ediyor. Ama bir hanımefendi açısından, hele günümüz Türkiye'nin aile yapısı içerisinde, sosyolojik yapısı içerisinde, dini yapısı içerisinde bir hanımefendinin yıllardır içinde büyüdüğü, birlikte geliştiği annesini, babasını, abisini, ablasını bırakarak hısım akrabasını, biz erkeklerden birini eş olarak, aile olarak kabul ederek yeni bir hayata başlamasını önemsememiz gerektiği kanaatindeyim aziz dostlarım. Dolayısıyla işte o evlilik döneminde o bin bir umutla başlıyor gelin hanım hayatına. Sonsuza kadar bir yastıkta kocamak değil mi? Sonsuz derken tabii anlamışsınızdır ne olduğunu. Sonsuzluk yolcularının sonsuzluğu, sonlu bir dünya hayatının sonundaki ölümsüzlük yolculuğu. Bu umutla yeni bir hayata başlıyorlar. İnanırsınız ve tutunursunuz bu umuda. Rahatlarsınız böyle geleceğiniz için. Böylelikle belki de bütün endişeniz ortadan kalkar. Neden? Çünkü aziz dostlarım artık yalnız değilsinizdir bu hayatta. Sevdiğiniz ve sizi seven 3,5 milyar insan içerisinde ruhunuzun ikizi olan, size eş olan birisi vardır. Sizi seven birisi vardır artık hayatınızda. Zorluklarıyla, sıkıntılarıyla, endişesiyle, iyiliğiyle, güzelliğiyle, hiç bunların içerisinde asla ve asla tek başına değilsinizdir artık. Dolayısıyla korkmazsınız. Bir güven oluşmaya başlar. İşte her ne olursa olur, bu güven birden kayboluverir boşanmayla. Yani aslında aileyi tutan duygunun güven olduğunu söylemiş oluyorum bunu paylaşmakla sizlerle. Demek ki aile yapısının altına dinamit koyan şey de o güvenin yok olması, güvenin yıkılması. Çünkü güven yıkıldığında onunla alakalı bu o dediğim şey aile, o dediğim şey eş, o dediğim şey evlilik, inançların da yıkılması gerçekleşir. Evliliğe olan inancımız, kişiye olan inancımız, kendimize olan inancımız, bu evliliği yürütmeye olan inancımız da yıkılmış olur. Yani bir insan inancının yıkılmasına daha büyük bir yıkım da zaten yoktur. Dolayısıyla kişi önce bu güvenin ve inancının yıkılmasının getirdiği acıyı iyileştirecek. Böyle bir travma oluşuyor. Önce demek ki bu acı iyileşecek. Yani inanç terapisi de o kadar kolay bir şey değil. Yeniden o güvenin sağlanması, iç huzurun bulunması, ardından tekrar güven ve inanç kazanacak eğer yapabilirse. Boşanmanın ardından ne hissedildiği, çiftlerin neden ve nasıl boşandığıyla da yakından ilgili can dostlarım. Bir travmaya bağlı boşanma süreciyle kişisel anlaşmazlıklar sonrası iki çiftin karar vererek anlaşmalı boşanması ve bunların hisleri aynı olmayacaktır. Yani bir travmaya bağlı boşanmadan kastım bir aldatma olur, Allah korusun dolandırılma olur, ahlaksız bir olur, şiddet olur, taciz olur, tecavüz olur, kaçırma olur, kaçma olur. Yani bu gibi nedenlerle travma oluşmuş olabilir. Böyle bir durumda kişi travmaya bağlı tepkiler gösterir. Öncelikle şok olur, inkar eder, inanmak istemez. Ondan sonra bunun kendi başına gelmiş olabileceğine inanmaz. Karşıdakini suçlar, kendini suçlar. Ondan sonra Ve bu suçluluk yoğun bir öfke duygusunu da beraberinde getirir. Kızgınlığı, hiddeti, Allah korusun zaman zaman yer yer isyanı. Tüm bunları takip eden kabullenme ve uyum sağlama, eğer iyi bir terapi olursa, istişare olursa, destek olursa, evet, kabullenme ve uyum sağlama bu süreci tamamlar. Tabii ki hanımlar sözel olarak bunu ifade edebilir, davranışlarda gözlemlenebilir. Ama çünkü onlar konuşurlar yani annesiyle, ablasıyla, hani eltisiyle, görümcesiyle bir şekliyle konuşacak bir yarenleri vardır. Ama erkek biraz daha sessizleşir, içe kapanır, daha az konuşur. Yani düşünsenize bir iş yerinde, bir okulda, bir kurumda hanımefendilerin paylaştığı konularla erkeklerin paylaştığı konuları. Biz biraz daha başarı odaklı, maaşet odaklı, gelir odaklı, teknoloji odaklı, iş dünyası, siyaset ortamı, bu seçimler falan bunlarla alakalıyken onlar daha çok aile meseleleri, hisler, duygular, değil mi? Dolayısıyla onlar bu travmayı biraz daha erken atlatabilir ama hani erkek kendi içinde içe çekildiyse, kendi mağarasına çekildiyse, içe kapandıysa bu mağaraya çekilme kavramı da hani yanlış anlaşılmasın belli bir şeyi kastetmedim bununla alakalı ama hani erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten kitabında bahsedildiği kadarıyla erkeklerin bu içe kapama döneminde kendi mağarasına çekildiğini ifade ediyordu yazar. Onu kastettim. İşte bazı boşama durumlarının da travmatik olmayan böyle uzun süre devam eden anlaşmazlıklar, karşılıklı verilen boşanma kararı, uyumsuzluklar sonucu alınan boşanma kararı ile çiftlerin ikisinin de istediği bir süreç ortaya çıkabilir yani. Bunun travması öbüründen çok daha azdır. Bu durumda çiftler sonucu daha önceden uzun zaman hazırlıklı olacaklarından dolayı yaz tepkilerini önceki şeydeki kızgınlığı, hiddeti, üzüntüyü daha az göstereceklerdir. Evet olabilir, belli bir kolay bir şey değil yani. İnsan beslediği bir kediyi kaybettiğinde, değil mi? Öldüğünde ya da o, değil mi? Bir kaza geçirdiğinde nasıl yıpranıyor, nasıl üzülüyor, nasıl büyük bir travma yaşıyor? Bunun örneklerini siz de kendi çevrenizde görmüşsünüzdür. Konuştuğumuz şey eş, yani eşimiz dediğimiz şey eş. Ruh ikizimizden bahsediyoruz. Dolayısıyla aziz dostlarım, bu boşanma sonrasında işte bu sonunun ne olacağıyla alakalı genelde travmayı oluşturan şey de o, bu belirsizlik ortamı, düzenin bozulması, değil mi? Yeni bir hayata olan hazırlık, evlilik hayatı çok böyle bariz bir şekilde bir düzen getiriyor çiftlerin yaşamına, ailelerin hayatına. Boşanma ile birlikte bu düzen de bozulduğu için böyle tekrar yeniden bir düzen kuracağız. Hani geçen haftalarda söylemiştim, üç göç bir ölüm, eskiler öyle söylemişler. Hani sadece evi taşımakla alakalı üç göç bir ölüm demişler. Bir de burada eşin de yok olması, ailenin de yok olması, işte çok acı durumlar yani. Aile koçluğunda şahit olduğum eşyaların paylaşımı bile, yani çocukların paylaşımı kelime olarak iğrenç bir şey. Yani çocuklar nasıl paylaşılır yani? Çocuk bu, birlikte oluşturduğunuz, yaptığınız çocuk. Ama çocuk paylaşımı, işte hukuka girmiş, modern hukuka, bununla alakalı çocuklarını birbirinden kaçıran, çocuklarını birbirine göstermeyen, bununla alakalı facia düzeyinde travmalar yaşayan, yaşatan, kavgalar eden, döven, vuran, öldüren aileler pek de az değil. Dolayısıyla buradaki bu ne olacağı endişesi, yeni hayatın kurulacağı ile alakalı endişelerin içerisinde bir de yeni düzen, tabii maddi endişeler de getiriyor zihinlere. Bundan sonra bana ne olacak? Bazı kişiler boşanma sonrası ailesiyle yaşıyor. Bazıları ayrılıyor, ayrı bir eve çıkıyor. Bazıları bir arkadaşıyla beraber kalıyor. Bütün bunlar böyle bir öfke ve üzüntü oluşturan, içeride o travmayı körükleyen, travmaya yakıt olan unsurlar oluyor. Yani biz boşanmayla alakalı geçen hafta da kısmen değindim. 2018 Türkiye'sinde, alemi İslam içerisinde uygun bir sistem kuramamanın acısını da yaşıyoruz, sancısını da yaşıyoruz. İşte böyle kadın sığınma evleri, yok şu çatı, bu çatı, bilmem ne, bunların da sadre şifa olmadığı çok kesin can dostlarım. Yani devletimizden Allah razı olsun, boşanan ve açıkta kalan hanımefendilerin sığınmasıyla alakalı, işte kadın sığınma evleri deniyor değil mi? onların bakımıyla alakalı, onlara sahip çıkılmasıyla alakalı veya ailede şiddete uğramış çocukların böyle kalacağı yerler, çocuk esirgemelerde, değil mi? Bunun sağlanmasıyla alakalı onlara minnetlerimizi arz ediyoruz. Amenna, ama hiçbiri ailenin yerini tutmayacak. Bu da kesin. Dolayısıyla yani ana kuralı, kadim medeniyetimizin, inançlarımızın ana kuralını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ya hayırla tut ya da hayırla bırak. Yani ama buradaki çabamız 60'a 40 hayırdan yana olacak, tutmadan yana. Olmadı, artık kalan %40'ı hayırla bırakmayla ilgili istişareler sonucu, danışmanlıklar sonucu, hakem müessesesini çalıştırarak, aile büyüklerine sorarak, işte fikirler alarak oluşturabiliriz. Çünkü böyle olmadığında aziz dostlarım, ya hayırla bırak, ya hayırla tut ya da hayırla bırak olmadığında başka bir şey giriyor zihinlere. Şeytani bir şeyde, tarzda, ya benimsin ya kara toprağın tarzı sapık bir anlayışın yerleştiğini görüyoruz ki bizim inancımızda böyle bir sapıklığa, sapkınlığa asla ve asla yer yok. Ama her gün artan bu sapkın ve sapık vakaları televizyonlardan, medyadan, gazetelerden, radyolardan duymuyor muyuz, görmüyor muyuz, okumuyor muyuz? Boşanma kararı veren kadının evinin basılmaları, annesinin, babasının evinin basılmaları, abisinin ve kardeşinin evinin basılmaları, basılan evde karşısına çıkan herkesin acımadan öldürülmeleri, değil mi? Buna şahit oluyoruz sürekli basında. Olayın başına gitmek lazım. Nasıl evlendi bu çift? Anne baba baskısı oldu mu? Bir mecburiyet ve baskı karşısında mı evlendi? Gönüllü mü evlendi? Ya da şu evden bir kurtulayım da artık ne çıkarsa bahtıma dedi kızcağız. Bilinçsiz miydi? Aşık mıydı? Aşkın gözünün kör olduğunu biliyor muydu? Hormonlarına mı yenildi? Duygularına mı yenildi? Çok idealist bir evlilikti ama türlü imtihanlarla sınandı ve denendi mi? Tüm bunlar boşanma sürecindeki kararlarımızı ve çözüm seçeneklerini, yani bir adım sonrasında yaşayacağımız travmayı ya da kavuşacağımız huzuru etkileyecek unsurlar. Benim yandığım konu, hala 2018 yılında ne evlilik ne de boşanma ile ilgili bir sistem kuramamış olmamızdır aziz dostlarım. Boşanması gerektiği için boşanan kadınlarımıza toplumsal bakışın rot ve bağ sayarını yapamamış olmamızdır. Benim tercihim, az evvel söyledim, yani %60'a 40 tutmaktan, sabırdan yana olmakla birlikte sağlıklı, iyi ve güzel ilişkilerin sürdürülme şansı ortadan kalkmışsa, insanlar her gün daha fazla batağa, çirkefe, günaha saplanıyorsa, bu ailelerde boşanma kararının bir an evvel verilmesinin de faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü artık sevap kazanma, insanlığın icrası, insan olma imkanının ortadan kalktığını görüyoruz. Sürekli böyle birbirine şeytani bakışların olduğu bir ailede de hani olmaması çok daha hayırlıdır gibi geliyor acizane bir aile koçu olarak bana. Aile Bakanlığımızın bu araştırmasında aziz dostlarım, kadın rolleriyle ilgili geleneksel kalıpların değişmekte olduğu, bunun yerine eşitlikçi bir anlayışla ev içi işlerin eşlerin birlikte işbirleri yaptıkları görevler olarak algılandığı sonucu ortaya çıkıyor. Yani biraz uzattım ama ev işlerinin ortaklaşa yapıldığı ve bunun ortak işbirliği ve görevi olarak algılandığı bir durum ortaya çıkıyor. Modern hayat, işte kadın iş gücü diyoruz değil mi? Çalışma hayatının zorluğu ve acımasızlığı böyle bir sonucu mecbur tutuyor. Bu da bir başka yürek yaramız. Yani biz ev işlerinin erkekler tarafından yapılmasına karşı değiliz. Ben de zaman zaman yardım ediyorum eşim Sema Hatun'a. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ev işlerine yardımcı oluyordu. Bu insanlığımızın gereği bir paylaşım ve görev, bir ödev, bir sorumluluk, bir mecburiyet aslında. Ama yani buradaki kritik nokta şu ki aziz dostlarım, kadının eşi ve çocukları ve ailesi için yaptığının zul görülüp, ondan sonra bunun bir işkence olarak kabul edilip, onu sözde özgürleştirmek adına evin dışına atarak o çok zahmetli iş hayatıyla alakalı bir maaş karşılığı, hak ettiğinde karşılığını alamadığı çok kesin, onu evin dışına taşıyan bir anlayışı da incelememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani erkeklerin evde ev işlerine yardımcı olmalarına asla ve asla bir şey söyleyemeyiz. Bunu da yapmamız lazım. Bu bir vecibe, bize bir görev. Ama işte kadın iş gücü diyerek kadının çalışma hayatında olması zorunluluğu mücbir tutularak, bunu bir zorunluluk olarak görerek, ailedeki hayatını önemsizleştirerek üstelik bunu yaptığımızda olay bir başka travma oluşturuyor. Mesela bir örnek, çok böyle gönlümü yakar benim. Biz kadınlar eşlerinin ayaklarını yıkasın demiyoruz. Böyle bir şey yaptığımızda, yaptırdığımızda yok zaten. Ama mesela düşünün, bir de medyada bilinen, malum bir kişi, biraz da böyle İslami hassasiyeti olan, değerleri olan birisi ise, böyle bir adamcağız eşine ayağını yıkatsa, kadın böyle bir adamcağızın ayağını yıkasa, basına malzeme değil mi? İşte ana haber bülteninde şok, şok, şok. İşte buna karşıyım yani. Tamam, buna şok diyorsan, o zaman gelinlik çağında masum kızlarımız AVM'lerdeki manikür ve pedikür merkezlerinde tanımadığı erkeklerin pis ayaklarının tırnak ve ayak bakımlarını yaptıklarında da şok, şok, şok diye veriyorsan helal olsun. Saygı duyuyorum. Her dediğinin altına imzamı atarım. Peşinden giderim. Seni desteklerim. Ama bir ikiyüzlülük var sanki. Yani öyle bir şu anda medeni hukuk bizi asla medenileştirmeye yaramadı. Bu bir kesin. Medeniyet sağlamadı aile hayatımıza. Ama ikilemde bırakıyor bizi sürekli. Annene yapıyorsan, babana yapıyorsan, kayınvalidene, kayınpederine yapıyorsan, çocuğun için yapıyorsan sanki böyle bu bir zul sana. Olmaması gereken bir şey sanki. Ama mesela düşünün, şu anda medyada biraz da bilinen bir erkek belli vakitlerde eşinden kahvaltı istese, yemek istese, çay kahve istese, bu kadıncağız da bunu sabah çok böyle hoşumuza gide gide izlediğimiz, haşa asla izlemiyorum yanlış anlamayın, evde televizyonumuz yok zaten ama Türk toplumunda bunu izlediği çok kesin. Malum bir takım medyadaki kadın programlarıyla alakalı orada bir gündeme gelse bütün Türkiye'nin takınacağı tavırdan ben çok eminim. Vah vah vah, yazık, ne maganda bir adam. Kadından böyle bir şey istiyor. Çayın, kahvenin, yemeğin, tatlının vakti mi olur? Bu ne mendeburluk? Bu ne şey hayatı böyle dakik bir şekilde diye. Ailede olacak ve kurulacak sistemle alakalı hemen eleştiri topları bombardıman şeklinde gelir. Ama aynı medya, işte benim isyanım sadece buna. Birinci kısma değil. Ama aynı medya, iş yerinde belli vakitlerde çay servisi yapması gereken çaycı ablamız bunu yapmadığında, bir açık oturuma öyle katıldığında, sabahki kadın kuşağına katıldığında, ya ben işte sabahleyin 9.30'da, 10.30'da, 11.30'da 3 defa çay vermem lazım. Öğleden sonra 2.30, 3.30, 4.30'da 3 defa daha çay vermem lazım. Bugün 2.30 çayını vermedim diye patronun azar işittim dese kimse görmez bunu. Bu azarı görmez, kadını da haklı görmez. Senin mecburiyetindi. Niye 2.30'da verilmesi gerekiyor denilen bir çayı 2.30'da vermedin diye kadına yüklenirler. İşte buradaki ikileme isyanım benim. İş yerinde kurulan sistem, sistem de ailede kurulması gereken sistem, sistem değil mi? Evimizin de bir yemek saati olmasın mı? Askerde malumdur. Gidenler bilir. Askerini yapmış olanlar şu anda. Epey de yeriz yani. Epey de bir yeriz ama hem hareketli bir hayat hem de tam vaktinde yemekten dolayı kilo verip gelinir askerde. Yani vaktin belli ilkelerle tam vaktinde olması bize bir yetenek de sağlıyor, bir güzellik de sağlıyor, bir iyilik de lütfediyor bize. En azından bunun adına ailelerde bir sistem kurulmasından yanayız. Tamam, ailede sistem kurulmasından yanayız ama konu kadın olduğunda en küçük bir böyle onun aileyle alakalı yaşadığı zorlukta bütün medyada konu mankeni olacak malzeme hazırdır. Peki erkek bir zorluk yaşadığında? Erkek mesela iş yeriyle alakalı bir zorluk yaşadığında medyada bir haber olabilir mi? Hayır. Buradaki ikileme karşıyım işte ben. İsyanım buna can dostlarım. Bizim modern hayat dediğimiz, bize dayatılmış hayatın içerisinde Cumhurbaşkanı sözcüğümüz İbrahim Kalın ağabeyi de buradan minnetle yad edelim. Barbar Modern Medeni kitabını mutlaka tavsiye ediyorum. bu üç kavramı yeniden masaya yatırmamız gerekiyor. Kim barbar, kim medeni, kim ilkel, kim modern? Bunu enine boyuna tartışmamız gerekiyor. Modern hayat onca ilerlemesine rağmen gönül, kalp, ruh ve erdem yolculuğumuzda çok daha ileriye götüremedi bizi, bu kesin. Çok diploma var, az uzmanlık. Çok araba var, az gezi. Çok ev var, az ziyaret. Çok iş var, az başarı. Çok ilaç var, az şifa. Çok para var, az mutluluk. Ve çok kalabalık var ama az arkadaşlık. Kalabalıklar içerisinde yalnızlık çekiyoruz bu açıdan. Aziz dostlarım, Aile Bakanlığımızın yaptığı bu araştırmada kadın erkek ilişkileriyle ilgili ifadeler incelendiğinde ailede son söz söyleyecek, yönetecek bir kişinin bulunması gerektiği, bunun da erkek olduğu yönünde toplumda var olan geleneksel anlayışın devam ettiği görülmüş. %66'sı, hatta 67'si aile reisinin erkek olduğunu, %61'i ailenin geçiminde erkeğin sorumlu olduğunu ifade etmişler. Buradaki %40 çok büyük bir rakam. Yani toplumun %40'ı aile geçimini kadına bağlamışsa bunu yeniden düşünmemiz gerekiyor. Bunu değişik inançla alakalı, değerlerle alakalı, kadın milletimiz açısından, aile değerleri açısından, iş yerindeki kadın erkek çalışmasının kadınlara ve erkeklere etkisi açısından değerlendirilmesinin yanında ve bunun dışında bir başka bakış açısı da geliştirmek istiyorum. O da kadınlarımızın zarifliği, nazifliği, naifliği, inceliği, kibarlığı, bize göre biraz daha mukavemetsiz oluşları, belli özel durumlar yaşamaları ve bu dönemde onlara Rabbimizin bile bir şeyden mükellef tutmadıysa bizim de bir şeyden mükellef tutmamamız gerektiği ile alakalı bir bakış açısı. Bu geliştireceğim bakış açısı. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bir kere gündeme geldi birkaç sene evvel. Özel durumlarında hanımefendilerin işten muaf olmalarıyla alakalı ve çok ünlü bir holding patronumuz öyle özel gün bir de bunun çetesini tutamam kardeşim, hepsini atarım işten kurtulurum diye bir karar vermişti. Yani bizim kadınlarımızın çalışmasıyla alakalı gerçekten sadre şifa, gönle şifa bir standart oluşturamamış oluşumuz da büyük bir travma. Hani bir taraftan diyoruz çok çocuk olması lazım. Amenna. Kesinlikle de bu doğru. Daha fazla çocuğumuzun olması lazım ve bunların çok iyi yetiştirilmesi lazım. Şimdi çocuk olmasın diyenler, doğum kontrolüyle zürriyetimizi yok edenler hemen işte çok çocuk nasıl bakacaksın diye gündeme getiriyorlar. Yani niye ikisi de aynı anda olmasın? Hem çok çocuk hem de çok iyi eğitim. Niye olmasın? Hem çok çocuk hem de çok iyi şartlarda bir yaşam. Niye olmasın? Ülkelerin doğum oranlarıyla alakalı bu aynı zamanda ülkenin kendisini yenileme hızını da veriyor ortaya. Avrupa'nın, Uzak Doğu'da Japonya'nın, Avustralya'nın çöküşte olduğu görülüyor aziz dostlarım. Türkiye elhamdülillah henüz bu konuda o kadar yıpranmadı, iyi durumda. Ama üçün de artık yetmediği, üç çocuğun da artık yetmediği, beşe altıya doğru çıkmamız gerektiği de bir gerçek. Daha güçlü bir Türkiye istiyorsak ve bunu da çocukları öyle doğurduk, saldık çayına, Mevla kayıra diye değil, doğurduğumuz ve dünyaya gelmesine vesile olduğumuz yavrularımızın en iyi şartlarda yetişmesiyle alakalı çabamızı sarf ederek onlara daha güzel bir geleceğe hazırlayarak bunu yapmamız gerektiği de bir gerçek. Hani bu olmayacak diyerek bir ön kabulle, bu olmuyor madem o zaman çocuk yapmayalım densizliğine de saygı duymam mümkün değil. Benim yüreğim çocuk çalışanları kaldırmıyor. Niye? Sizin yüreğinizde kaldırmıyordur. Çünkü zayıflar, güçsüzler, öğrenme çağındalar, bakıma muhtaçlar. Gün gelip kadınlarımız için de mücbir sebepler tabii ki hariç çalışmanın ve çalıştırmanın tıpkı çocuk çalışanlara bugün baktığımız gibi değişeceğini ben ümit ediyorum. Bu zarif ve naif hanımefendilerin çalışma hayatının yıkıcı, yok edici, rekabetçi ortamında zorlandıklarını düşünüyorum. Yani Anadolu'da olan kardeşlerimiz nispeten Anadolu'da o koşturmacanın içerisine girdi maalesef ama İstanbul'da olanların halini görmenizi istirham ederim yani. O itiş, tıkış, toplu taşıma araçlarında sabahın köründe evini, çocuğunu, kundakta bebeğini bırakarak hızlı bir şekilde emzirip annesine bırakıp ondan sonra evinden giden o taze gelin kızlarımızın durumunu içler acısı olarak görüyorum. Evin hali zaten başlı başına bir yük. Yani ev işi kolay bir şey değil. Kolay bir iş değil zaten. Ev işinin dışında kadınlık, annelik, eş olmak. Ama bazı özel durumlarda da yeteneği, potansiyeli, isteği, fıtratı, gereği, kendi hayat hedefleri doğrultusunda en iyi meslekleri yapma arzusu ve yeteneğiyle dopdolu kızlarımıza da bir sözüm yok benim. Yani durumsal bir şeyden bahsediyorum. Olgusal değil. İlla bu olmaz diye bir şey değil ya da illa bu olmalı diye değil. Durumsal bir çözümden yola çıkıyorum. Ama genel itibarıyla şöyle bir bilgim var. Tecrübem var gördüğüm kadarıyla. Şimdi genellikle kadın çalışsın, kadın iş gücü diye böyle çırtkanlık yapan insanlar modern kesimden, varlıklı kesimden çıkıyor. Ama nedense o varlıklı kesimin kadınlarının çok fazla da çalışmadığını görüyoruz. İşte paylaşımlarına baktığımızda bilmem nerede tatildi hanımefendi, bilmem nerede işte çektiği selfiesini, gittiği oteldeki, yediği yemekteki, yaptığı alışverişteki şeyleri paylaşıyor. Oh ne rahat yani. Bu kendi parası da olabilir, koca parası da olabilir. Hiçbir sözüm yok, hepsi helaldir. Ama hani kendinin öyle sabah akşam mesai peşinde koşturmadan bütün kadınlarımızın, kızlarımızın o mesai koşturmacasına mecburmuş gibi böyle mücbir tutulmasını da kafam çok fazla benim almıyor. Karşı çıktığım husus, burada lütfen beni çok iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Her kızımızı, her kadınımızı sanki mecburmuş ve başka bir hedef yokmuş gibi kariyer sarmalına dolandırmamıza karşı çıkıyorum. Evet, yapabilecek olanların yolları açık olsun, onlara selam olsun ama bunu ağır gören, bunu yapamayacak olanların da buna mecbur tutulmamasıyla alakalı bir sistem kurmamız gerekiyor aziz dostlarım. Yapılan araştırmada katılımcıların özellikle ailede kadına yönelik şiddeti desteklemediği, görüşülen kişilerin %16'sının kadının itaat etmediğinde kocası tarafından dövülebileceğini, %25'i ise kadının kocasının tokadını sineye çekmesi gerektiğini düşünmüş. İnanılmaz bir araştırma. Türk toplumunda kadın yönelik şiddete izin vermeyen bir değer yargısının giderek güçlendiği görülürken, can dostlarım, yani %16 itaat etmediğinde kocası tarafından dövülebilir. %25'i tokat yenmişse sineye çekilmeli diyorsa bu da vahim. Basında görüyoruz malumunuz. Kadın biraz da kendi hak eder tarzı yaklaşım sergileyen kadınlarımız var. Ve bunu söylediklerinde linç ediliyorlar. Ben bunu kadın için söylemiyorum. Hem kadın hem erkek için söylenirse adaletli olacağını düşünüyorum. Burayı ne olur çok iyi algılamanız istirham ediyorum. Çünkü hiçbir problem tek taraflı değil can dostlarım. Bir ilişki gerginse, bir ip gerginse bunda her iki tarafın da rolü vardır. Sorumluluğu vardır, suçu vardır, kabahati vardır. Ve bunun çözümü de şiddetle asla ve asla olmaz. Bizde böyle bir yaygın bir kanı var. Bunlardan ikisini sallandıracaksın taksime bak bir daha yapıyorlar mı? Hayır. Öldürmeyle, zorbalıkla, şiddetle olsaydı Suriye'nin şu anda güllük gülistanlık olması lazım değil mi dostlarım? Peki güllük gülistanlık oldu mu? Milyonlarca kişi öldürüldü. Irak güllük gülistanlık olabildi mi? Zorlukla, zorbalıkla değil dolayısıyla, öldürmeyle değil, işkenceyle değil. İnsanlık işkenceyle değil, bunu bilmemiz gerekiyor. Akıllı ailelerin iş oraya varmadan bunu çözebilmesi gerekiyor. İş şiddete varmadan, hani düşünce düşünce değil, düşmeden düşünce diyorum ya. Düşünce düşünce değil, bir derde düşünce düşünce değil yani. Şiddet görünce değil, düşmeden düşünce. O derde düşmeden bir düşünce, bir koruyucu hekimlik gibi bir koruyucu düşünce sistemi geliştirip bunu uygulamamız gerekiyor. Seçenekleri masaya yatırabilen, sorunlara böyle farklı alternatif çözüm önerileri getirebilen, masada kalıp müzakere edebilen aileler, bunu başaran aileler. Şiddet çünkü güçsüzlük ve korkaklık ifadesi aziz dostlarım. Yani küskünlük de böyle, yılgınlık da böyle, bitkinlik de böyle. En korkakların yaptığı şey. Hemen koruma kalkanını ör, kendi üstüne bir küslük battaniyesini çek, toplumla bütün bağını kopart, oh ne âlâ. Bir de aklımla çözemediğimi tokatımla, yumruğumla, silahımla çözerim. Ne kadar da korkakça bir yaklaşım. İnsanız biz. En insancıl çözümleri bulmak ve uygulamak zorundayız aziz dostlarım. Hele hele bu konudaki söz konusu olan şey eşimiz, ruh ikizimiz ve ailemizse. Şiddet uygulayan erkeklere baktığımızda genelde gördüğümüz şey şu oluyor. Gelini hor vakir gören bir kayınvalide var. Bu tür ailelerde ki aile koşulunda sıklıkla karşılaşıyorum bu model kayınvalidelerle. İyileri tenzih ederim ama yangına körükle giden, zorlayarak evladını o kızcağızla evlendirip şimdi de boşanması için zorlayan çok kayınvalide gördüm ben. Can dostlarım, bu da imtihanımız herhalde yani. İnanmayacağınız bir şey, inanamayacağınız bir şey, inanılmayacak bir şey çünkü yani. 3 ay önce düğünden, nişandan, nikahtan 3 ay önce oğlum, yavrum ne olursun dünyalar güzeli bu kızı almazsan olmaz tam sana göre falan. Ama yüzük parmağı takıldıktan, nikah akdi yapıldıktan, imzalar atıldıktan sonra hemen kayınvalide 2-0 yükleniyor. Oğlum sana kız mı yok? Burada gelinlerin de suçu çok. Bu amenna. Hani onu tamamen suçsuz hale, masum hale getirmiyorum. Ne dedik? Karşılıklı dedik. Ama benim gördüğüm şiddet uygulayan ailelerde gelini hor vakir gören kayınvalideler bir numaralı etken. Gelini değersiz gören kayınpederler, gelini önemsemeyen görümceler ve gelini aşağılayan bir aile büyüğü. Bu genelde kayınpederin abisi ya da ablası, yani erkeğin halası veya amcası olabiliyor. Ben teyzelerden kaynaklanan aile koçluğunda bir şiddet görmedim bugüne kadar. Fikirsel bir şiddet de görmedim. Yani çünkü hani hanım tarafı olduğu için, biraz da mazlum durumda olan hanımefendi olduğu için teyzelerin bu konuda halalardan biraz daha şefkatli yaklaştığını, zaten boşanma sürecine girildiğinde de çocukların teyze hala seçiminde teyzeye doğru, anneci bir tavırla teyzeye doğru aktığını şahit oluyorum, müşahede ediyorum. Bu durumda ailece kurulan bu baskı kültürü, ne kadar kültür denir baskıya da bilmiyorum ama bu kurulan baskıda bulunan adamcağız eşini dövdüğünde ya da dövmek zorunda kaldığında, dövmek zorunda bırakıldığında bence bunun cezasını sadece erkeğe yüklememek lazım. Bu fatura sadece erkeğe kesilmemeli. Tüm aile detaylı bir şekilde incelenip yangına körükle gidenlerden de hesap sorulmalı. Mevcut hukuk sistemimizde medeni hukuk bizi medenileştirmedi demiştim. Bunun pek mümkün olmadığını, imkansızlığını ben de görüyorum can dostlarım ama bir bilim insanı olarak söylemeden de geçemeyeceğim. Ama medeni hukukta böyle yeri yoksa vicdandan büyük hukuk sistemi mi var? Vicdanınıza sormamız lazım, kalbimize sormamız lazım. O bize ne yapmamız gerektiğini söyleyecektir. Ama olur da işin içinden çıkamazsanız bir bilene danışmaktan da geri kalmayın aziz dostlarım. Araştırmada Türk toplumunda dini kurallar günlük yaşam için önemli bir yer teşkil ediyor. Aile derler arasında dini kuralların bireylerin yaşam felsefelerine etkin bir rol alması gerekiyor. Katılımcılar %85 insanın sık sık dua etmesi, %87 ailenin dini ve manevi değerlerine bağlı olması gerektiğine inanıyor gibi bir çözüm, bir sonuç çıkmış. Bunca sonucun içinde yürek ferahlatan bazı maddeler vardı. İşte bu da onlardan bir tanesi. Din olmadan, inanç olmadan insanlar birbirini idare edemez aziz dostlarım. Neye inandığını ve nasıl inandığını ve inancı uğruna neler yapabileceğini bizim geleceğimizi belirler yani inancımız. Yani inanç aslında insanların bir tutulma ve yakalanma ipidir. O ipe sımsıkı sarılırsa insan sapmaz, yoldan çıkmaz, birbirini aldatmaz, kandırmaz değil mi? Ben aile koçluklarında bazen anlatırım gönlü yanık çiftlere. Nereden yakalayayım derim sizi. Bilimden mi yakalayayım, ilimden mi yakalayayım, filmden mi yakalayayım, kültürden mi, tarihten mi, aile yapınızdan mı, inancınızdan mı, dininizden mi? Cinsiyet ağırlıklı bir konuşma mı? Ne istiyorsunuz benden? Bazen derler hocam ortaya karışık. Bazen derler hocam dini açıdan. Bazen derler hocam manevi açıdan. Bazen derler ilmi açıdan. Çok da birbirine farklı şeyler olmamasına rağmen açıklamaya gayret ederiz. Burada inanç aile hayatı içerisinde neye inandığımız eğer şahsiyetimiz belirliyorsa bir düşünün. Yani günümüz dünyasında fareye tapan, maymuna tapan İnsanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz canlar. Çok vahim geldi değil mi size şimdi? Hocam fareye tapılır mı? Maymuna tapılır mı? Eşinizde, akrabalarınızda böyle bir durum olsaydı şimdi nasıl hissederdiniz bir düşünün yani. Buna ne kadar isim verebilirdiniz? Ya da ilahı fare olan bir insandan ne bekleyebilirdiniz yani? Şimdi böyle düşününce çok korkunç değil mi olay? Adamın ya da kadının ilahı fare. Ama unutmayalım ki nefis hep kötülüğü emrediyor. Bu açıdan fareye tapmaktan da beter. Çünkü direkt şeytanı ilah kabul ettirmeye bakar nefis. Yani başkalarının ne tür pis ya da kötü bir inancı olduğunu sorgulayıp yargılarken nefsimizin de ne kadar pis ve kötü bir şey ilah edindirmeye çalıştığını unutmamalı ve sürekli bir nefis muhasebesi yapmalıyız. Hesaba çekilmeden evvel muhasebemizi yapmalıyız. Bu açıdan internette Münir Arıkan kişisel bilanço diye bir yazarsanız arama motorunuza, bu makalemi de okursanız inşallah Aralık sonunda sizler de benim gibi kişisel muhasebenizi yaparak, kişisel bilançonuzu ortaya çıkartarak, biraz daha ölçümlediğiniz bir planlama yaparak planlı, programlı bir hayat yaşarsınız diye düşünüyorum. Can dostlarım, inanç sadece şahsiyetli olmayı sağlamaz. Adaletli olmayı da sağlar, sabırlı olmayı, sakin ve sükuneti, fedakar olmayı, affedici bir karaktere sahip olmayı, idare edebilmemizi, kusurları ötebilmemizi, mütevazi olmamızı da sağlar. Günlük 4 saatini, 5 saatini, hatta 6 saatini dizilerin peşinde geçiren halkımız, acaba inancını hangi kaynaktan almayı düşünüyor dersiniz sizce? Şahsiyet ve gelecek demek inancımız. Yani şahsiyet istiyorsak inanç, gelecek diyorsak inanç. Aile zaten başlı başına bir saadet değil mi yani? Bir yastıkta kocamak, bir tatlı huzur almaya geldiysek kalamıştan, huzuru bozmadan birlikte yaşamak değil mi? İyi de ve kötü de, hayırda ve şerde, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta birbirimizi omuzlayarak, sırt vererek destek olmak. Ama haftada 6 saat matematiği üniversite sınavı başarısı için az gören anne babalar, okula bu konuda baskı kuran, dershaneye yollayan, ilave takviye dersler aldıran anne babalar, bu iş çok önemli diye, yani araştırma öyle söylüyor ya, çok önemli diye tabir ettikleri inanca gelince, bunun haftada bir iki saatlik üstelik seçmeli derslerle herhalde beyne enjekte edileceğini düşünüyorlar bunu kabul ettiklerine göre. Böyle bir şey yok. Unutmayalım ki aldığımız matematiğin de ahlaklı ve erdemli kullanışını inanç veriyor. Matematik disiplini değil. O matematik bilgisiyle süper bir mimar olabiliyor ama inanç zenginliğine sahip değilse, inanç gücünden yoksunsa, işte malzemeden çalan, basında daha evvel çok görmüşsünüzdür, İstanbul depreminde yargılanan, hapse atılan, değil mi? Zarar veren bize mimarları çok görmüşsünüzdür yani. İlla mimarları suçlamayayım yani, iş adamlarıyla alakalı, üreticilerle alakalı, gıda işletmeleriyle alakalı. Yani kendi içerisinde o inancının nasıl oluşacağıyla alakalı bir standart geliştirememiş insanlar maalesef daha sonrasında büyük bir başarı ya da yürek ferahlığı beklemesinler diye düşünüyorum. İnanç, şahsiyetin yanında bir taraftan da uzlaşmayı, müzakere etmeyi, edebince tartışmayı, hakaniyetle ve adaletle uzlaşmayı da ifade eder aziz dostlarım. İnanç yoksa barış yoktur, sulh yoktur. İslam'ın neden bir sulh ve barış dini olduğunu buradan çok daha iyi anladığınızı düşünüyorum. Yani amacımız o zaten, ana amacımız uzlaşı, sulh olmak. Aynı zamanda inancın bir başka görevi de bütünlemesidir. Deruni bir ilişki ve derinlemesine bir bağ kurmamızı sağlamasıdır. Bu bağ aldatmayı, aldatılmayı önler. Tarafları hakkaniyet çizgisine çeker, adaletli olmalarını sağlar. Bizi aldatan bizden değildir kuralını içselleştirmesini ve aldatmanın ağasına bile, yan göz ucuyla bile bakmamalarını ortaya koyar. İnanç, evliliği, nefis, bekarlığı sultanlık kabul eder. Çünkü evlilik başlı başına büyük değil midir? Hamilelik mesela ya da doğum anne için bizzat Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ifadesiyle zor ve zahmetli bir süreç olarak ifade ediliyor aziz dostlarım zaten. İşte bu zorluğa batının o bencil ve egoist insanları, aman göbeğim sarkmasın, mayo giydiğimde işte düzgün görünsün, bilmem ne olsun falan estetik kaygısıyla kendi çocuğunu doğurması için kiralık rahim ajanslarından rahim kiralayan anneler şu anda batıda gördüğümüz. anne ne kadar anne onu bilmiyorum. Dolayısıyla insan inancı uğruna zahmete katlanır. İnancı olan insan zahmete katlanır. İnanç gücünden yoksun insanların en küçük bir zahmette, zorlukta intihar etmesi işte tam da bu yüzdendir aziz dostlarım. Az evvel söyledim ya, bağ kurmayı sağlıyordu. Deruni bir ilişki ve deruni bir bağ, derinlemesine bir bağ kurmamızı sağlıyordu. Bizi hayata bağlıyordu inanç. İşte böyle insan inancı uğruna zahmete giriyorsa geçim kaygısıyla çocuğunu sokağa terk etmez. Cami avlusunda bırakmaz. İnancı olan kul hakkına girmez zaten. Cana kıymaz, can yakmaz, öldürmez, öldüremez. İşte tüm bunlar insana inançlı olduğunda hayatına katacağı zenginlikleri ve lezzetleri hatırlatması açısından aile hayatı içerisinde çok çok çok önemlidir can dostlarım. Çin gibi benzerlerini dünyada çok gördüğümüz zorba ülkelerde, soykırımcı ülkelerde, devletlerde kendilerine büyük bir değişim ve vizyonu kabul ettiklerinde, işte büyük Çin ulusunu oluşturmak, onların ifadesini yaratmak, böyle bir vizyon belirlediklerinde değişim başlatıldığında ilk olarak inançla başlanması boşuna değil. Toplama kamplarında şu anda milyonlarca insan, soydaşımız işkencelerle. Niye? Çünkü inancını yok edebilirse kendine benzetebiliyor. İnanç yoksa geriye bir şey kalmıyor zaten. İnancı alırsa geriye bir şey kalmıyor zaten. Bunun örneklerini Batı'da da görüyoruz şu anda. Yani oraya giden soydaşlarımıza, yurttaşlarımıza türlü işkencelerle yapmadıklarını, etmediklerini bırakmayan, belli insanlık dışı şartları onlar için ön koşul olarak ortaya koyan, işte uyum lafı adı altında çocuklarımızı kendi inancından, kültüründen, dilinden, dininden eden yaklaşımların Batı'da da hızla arttığını görmekteyiz. O zaman geriye sizden bize bir şey kalacaksa aziz dostlarım, baki kalan şu kubbede hoş bir seda bırakacaksanız, aile içerisinde dini hayatımızı daha fazla zenginleştirmemiz gerektiğini de anlamamız gerekiyor. Burada unutmamamız gereken çok önemli bir şey, bedensel ihtiyaçlar için işte kılıklar, kıyafetler, elbiseler, değil mi? Yeme içme, barınma, gezme, tozma, ev, araba, bilmem ne, bütün bu ihtiyaçlar için tüm kaynaklar seferber, değil mi? Anne babalar böyle. İşte bayram gelince hemen bayramlık alışverişleri, öyle mi? İşte okul başlayınca okul alışverişleri, yaz tatili gelince yaz tatili şeyleri, süper. Ama unutmayın, bu aldıklarınızın hepsi burada kalacak, çürüyecek, toprak olacak, solucana yem olacak. Çünkü yolculuğa çıkacak olan beden değil, ruh. Azığı yolculuğa çıkacak olana göre yapmalısınız ve hazırlamalısınız bence. Bu ruhun yolculuğu olacaksa, bu ruhsal bir yolculuk olacaksa, onu doyuracak en temel gıda ve besin inanç ve ibadet ve itikat değil midir aziz dostlarım? Ruhumuzu daha fazla beslediğimiz ailelerde, geçen bir araştırma yapılmış Amerika'da, planlamaya ayrılan $1 Amerika'ya $7 olarak geri dönüyormuş. Şimdi buradan yola çıkarak ben de şöyle bir şey arz etmek istiyorum size. İnanca yapılan bir birimlik yatırım, bir birimlik verilen değer hayatınızda 10 birimlik güzellik oluşturacaktır. Aile hayatı içerisinde inanç zenginliğini, inanç gücünü, bu samimiyeti nasıl oluşturacağımızla ilgili de kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Aziz dostlarım, bu araştırmada görüşülen kişilerin %84'ü çok böyle zurnanın zırt dediği bir yerdeyiz. Cıngar kopan yerdeyiz. Bakıma muhtaç aile büyüklerinin aile içinde bakılması gerektiğini düşünmüşler. %85 güzel bir rakam. %15 huzur evleri ne güne duruyor diye düşünüyordur demek ki. %75'i de çocukların anne babaya bakması gerektiğini düşünmüşler. Yani hem aile içinde bakım olacak, aile dışına verilmeyecek, hem de yaşlılıklarında anne babaya çocuklar bakacak diye bir kabul göstermişler. Bu konuda aziz dostlarım, biliyorsunuz, sürekli gündeme getiriyorum. Çünkü bir şekilde ailelerde bu olay sürekli gündemde. Yaşlanan anne babalarımız var, dedeninelerimiz var. hızla gençleşen bir nüfus, arada uçurum oluyor. Torunlar, bir kuşak, işte X jenerasyon, Y jenerasyon, Z jenerasyon, M jenerasyon, şimdi yeni çıktı. Öbürleri baby boomer dediğimiz Dünya Savaşı'ndan kalma yadigarlar. Ama maalesef ve maalesef bu konuda da adil ve adaletli ve hakkaniyetli ve nazik bir sistem kuramamışız. Yaşlarla alakalı bir ara yüksek tecrübe merkezi kurulmasıyla alakalı aylık belli kongrelerle istişare mekanizmaları kullanılarak yaşlıların hani bir köşeye atılması yerine emeklilik sonrasında da rehabilitasyonlarıyla alakalı çalışma hayatında, iş hayatında, doğal hayatta, tarımda, sanayide, hayvancılıkta, doğada, ormanda değişik vesilelerle o bilgeliklerini en azından bir yaşlı, yüksek tecrübeli dedemiz 10 tane gence koçluk, rehberlik, mentorluk yapabilir düşüncesine yola çıkarak hükümet gündemine de giren, geçmiş dönemde başbakanımıza böyle bir proje sunmuş ve o da hüsnü kabul göstermişti. Sonrasında bunun takibini çok iyi yaptığımız söylenemez. Henüz hala öyle bir yüksek istişare ve tecrübe merkezi kurulmuş değil. Yaşlarla ilgili birkaç koordinasyon merkezi var Türkiye'de. Ama benim düşündüğüm, bu konuda yardımınızı istirham ediyorum. Projelerime destek vermenizi de, bunu belli belediyelerde en azından yerel yönetimde kurmamız gerektiğiyle alakalı desteklerinizi bekliyorum aziz dostlarım. Daimi olursa bu yüksek tecrübe merkezleri ve o yaşlı dedelerimiz, ninelerimiz 10 genci kendi mentorlukları altına alarak yetiştirmeye gayret ederlerse, arada onlara hayatla alakalı belli fikirler, bilgiler verirlerse, hiçbir şey vermediklerini düşünüyorum. Gençler buna saygı göstererek büyüklerinin elini öpmeye oraya giderlerse bile bundan çok daha iyi bir durumda olacaklarına inanıyorum. Bir de işin fiziksel yönü var. Hani şerefül mekan bir mekin, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona salat ve selam olsun o güzel insana, mekanların şerefinin sakinlerinden geleceğini beyan etmiş ki kesinlikle doğrudur. Ama o mekana şeref verecek anne baba, ama mekanın da bu kötü olması anlamına gelmiyor. Yani anne babalar için, dede dedeler için bir aile içi iletişim sistemi kurulacaksa bu ilk olarak uygun konut projelerinden başlıyor. Şimdi toplu konuttaki dostlarımızın da buradan kulaklarını çınlatalım. Bizim kadim medeniyetimizin geniş aile modelini barındıracak bir yaşam alanı modeli diye 10-15-20 yıldan beri tek bir proje görmediğimizi düşünüyorum. Anne babaya bakım diyoruz. Anne babasız evler, değil mi? Şimdi ebeveyn banyosu var şimdi. Bak, ebeveyn banyo. Ne bu? Eşlerin evde çocuklarının kullandığı yerde değil, kendilerine ait bir yerde duş almasını düşünmüşler. Bunu düşünmüşler aile mahremiyeti açısından. Peki hiç gördünüz mü, duydunuz mu? Nine ve dede şeyi, bilmem neyi, artık ne olacaksa o. Odası olabilir, masası olabilir, lavabosu olabilir. Neyse artık yani ya. Herhangi bir müştemilatı dede ve nineye ait olarak böyle pazarlandığını, yapıldığını, satıldığını gördünüz mü Allah aşkına? Komşu diyoruz. Evler komşuyu deleyecek bir şekilde yapılıyor. Üst kat, alt kat, dip dibe, üst üste yığdığımız kutucuklarda, karton mukavva kutu kalanlığında binalarda ses yalıtımı yok, ısı yalıtımı yok, gürültü yalıtımı yok. Kul hakkı çok. Ondan sonra bir taraftan komşu hakkı, kul hakkı anlatıyor hocalarımız. Anne baba hakkı diyoruz. Evler anne babaya hayatı daracak şekilde yapılıyor. Biraz daha özgür ve özgün. Biraz daha böyle bencil, egoist. Akrabalık diyoruz, kardeş kardeşle geçinemiyor. Ondan sonra yandı gülüm keten helva. Geldi ayıkla, ayıklayabiliyorsan pirincin taşını. Katılımcıların yaklaşık 1/4'ü, aziz dostlarım, hayatlardan memnun olduklarını ifade etmişler. Böyle araştırmada konuşulan konularla ilgili, incelenen konularla ilgili böyle mutsuz, ümitsiz, sorunlar arasında bocalayan bir toplum görüntüsünün aksine hayatından memnun olanların oldukça artmış olduğu da görülmüş. Bu da bir yürek ferahlığı tabii bizim açımızdan. Ve bir yürek ferahlığı da araştırmaya katılanlar en çok aile bireylerine güvenmişler. Kişiler aile bireylerini ve yakınlarını on eş, anne baba, kardeş bunlara güven duymuşlar. Bunun inşallah böyle olduğunu da ümit ediyorum. Aziz dostlarım, güven yoksa hiçbir şey yok. Güven önemsemeyi, sevmeyi, onlara vakit ayırmayı, onlar için fedakarlık yapmayı ondan sonra ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu konuda biraz da araştırmayla alakalı birkaç madde daha kaldı ama aile modelimizle alakalı ana unsurları en azından böylelikle vermiş oldum. Gelecek hafta ümit ediyorum başka bir konuda, başka bilgilerle aile hayatımızda huzur arayışına devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın can dostlarım.